İyi günler diliyoruz herkese. Bugün canlı betimlemelerin 20.sini gerçekleştiriyoruz ve tarihimiz 5 Eylül 2020. Saatimizde 14.04'ü gösteriyor. Tarihe tanıklık etmek adına bu bilgileri de vermek istedim. Öğrencilerimiz sağ olsunlar fedakarca cumartesi, pazar, hafta içi, hafta sonu, akşam, gündüz demeden betimlemeleri gerçekleştiriyorlar. Bugün de çok özel ve güzel bir konu, önemli bir konu. Tam da bunu yapmamız için aslında 30 Ağustos'un da yeni geçtiğini düşünürsek anlamlı da bir zamana geliyor. Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ve eski Büyük Millet Meclisi'nin olduğu bina kompleksini diyebiliriz herhalde. Tek bir binadan oluşmuyor anladığım kadarıyla. Hani resimde öyle görünüyordu. Onları anlatacağımız güzel bir betimleme olacak. Şimdiden hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Minik bir iki hatırlatma bu arada yapmak istiyorum. Facebook'ta canlı yayındayız şu an arkadaşlar. Oraya eğer sorularınız varsa yorumlarınızı iletebilirsiniz. Ben zaman zaman oraya bakıyor olacağım. Bu birincisi. İkincisi de Engelsiz Erişim Radyo'da da yayındayız. Bunun için de www.engelsizerişim.com/mesaj panosu adresine de yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Aynı zamanda Zoom bağlantımız zaten canlı betimlemeler duyurusunda yer almıştık. Oradaki Zoom'a da girerek oradan bizimle iletişim kurabilirsiniz diyerek yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Önce her betimlemede olduğu gibi arkadaşlarımızı tanıyarak başlamak istiyoruz elbette. Buyurun arkadaşlar, hanginiz başlamak ister tanıtmaya kendini?
Ben başlayabilirim hocam.
Hoş geldin.
Hoş buldum. Merve Kavlak ben.
Merve, hoş geldin.
İlköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıfta okuyorum. Hı-hı. Başka ne söylemem gerekiyor bilmiyorum.
Genelde daha önce bu tür müzelerle falan ilgilenir misin veya farklı şeylerle, onu soruyorum.
Müzelerle hocam daha önce işte sanat, korona sürecinden dolayı sanal müzeler açıldığında ziyaret ettiğim sanal müzeler olmuştu. Normalde de birkaç kere gittiğim müzeler var ama o kadar çok fazla değil, yani ekstra değil. Kadar.
Harika. Hoş geldin tekrar. Umarım güzel bir şey olacak.
İnşallah.
Evet, başka devam edelim tanıtmaya.
Merhaba hocam. Ben Mustafa Keser. Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün betimlemesini yapacağımız müzeyi daha önceden canlı olarak da görme fırsatını edinmiştim. Hı hı. Böyle bir güzel amaç için bize bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Daha önceden de müzeleri ziyaret ediyordum. Bugün de bu değişik bir tecrübe olacak bizim için. Bu kadar hocam.
Mustafa, nerede yaşıyorsun şu an? İstanbul'da mı?
Afyon'da yaşıyorum hocam.
Afyon'dasın. Dönmedin herhalde İstanbul'a falan.
Dönmedim hocam.
Zaten evet. Dönmeni de pek tavsiye etmem bu aralar korona olduğu için. hoş geldin tekrar. Teşekkürler Mustafa'cığım.
Teşekkür ederim hocam.
Bu arada Afyon demişken oralarda da bu Kocatepe falan, siz oralara yakınsınız değil mi Mustafa? Hani şimdi Kurtuluş Savaşı deyince aklıma geldi.
Yani yakınız hocam ama arabayla...
Hiç gitme şansın oldu mu diye merak ettim, o taarruzun olduğu yerlere falan diye.
Gittim hocam, 2-3 kere gittim.
Hı-hı. Orada da var değil mi bir müze vesaire benzeri şeyler?
Hocam oranın enteresan tarafı, müze yok aslında. Yani sadece bir Atatürk anıtı var. Hı-hı. Onun dışında aslında çok ilgilenilmiş bir bölge değil bence. Geçen de bunu konuşmuştuk arkadaşlarla.
Evet, çok daha fazla aslında orada şey olması gerekiyor gibi geliyor bana. Sonuçta yani 30 Ağustos'un başlangıcı oralardan başlıyor falan.
Evet hocam. Bence de öyle. Yalın kalmış bence orası bu konuda.
Anladım. Peki, teşekkür ediyoruz Mustafa'cığım. Devam edelim arkadaşlar.
Rica ederim hocam.
Merhaba.
Merhaba.
Gizem Danışan ben. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Bu kadar.
Sen nerede yaşıyorsun Gizemciğim?
Ben Malatya'da yaşıyorum.
Malatya'da. Hadi sana da şey sorayım. Malatya'da böyle bir müze var mı böyle gezilebilecek?
Evet tabii ki. Fotoğraf Makinesi Müzesi var.
Öyle mi? Çok ilginç.
Fotoğraf Makinesi Müzesi sanırım Türkiye'de. Görmenizi kesinlikle tavsiye ederim yani.
Çok güzel. Bu da aslında şey açısından da iyi olur. Bir dahaki canlı betimlemelerde belki onu da alabiliriz. Bu arada bir Pera Müzesi anlatımıyla ilgili talep geldi. Bunu da şimdi iletelim. Bir dahaki senelerde için arkadaşlar onu söyleyeyim. Malatya ilginç böyle bir müze olduğunu bilmiyordum. Belki şeylerle ilgili de, kayısılarla ilgili falan bir müze yok değil mi oralar? Sanki öyle bir şey duymuş muydum ben?
Müze şeklinde değil de daha çok ziyaret yeri gibi yapılmış. Mesela Kemal Sunal'ın bir mum heykeli var, Ahmet Kaya'nın var. Bir köşede şeyler var, işte kayısı yapan yine mum şeklinde yapılmış kadınlar var. Bu şekilde bir şey tasarlanmış. Direkt kayısı üzerine değil.
Çok güzel, ilginç ama yani o da yöresel. Bu da güzel bir fikir verdi seninle konuşurken. Teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrar.
Ben geldim. Hoş bulduk.
Ben tanıtabilirim.
Tabii.
İsmim Aşina Onar.
Aşina değil mi? Yanlış bir telaffuz. A-Ş-İ-N-A mı?
Evet, Aşina. Tamam. Göz aşinası da derler ya hocam.
O, evet, tabii biliyoruz hocam. O anlamını biliyorum. Ama isim olarak kullanılması böyle az olduğu için insanlar, evet, herkes gibi davrandım ben de. Sana sormuş oldum. Evet, Aşina.
Ben de PDR, yani psikolojik danışmanlık ve rehberlikte son sınıf öğrencisiyim. Bu da son dersim. Bu dersle birlikte mezun olacağım inşallah. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bu şekilde.
Aşina, ne yapacaksın be son senenin olduğuna göre? Buldun mu bir iş falan?
Aslında buldum hocam. Yani bir özel okulda rehberlik servisinde çalışmaya başlayacağım. 5. ve 6. sınıfların rehberliğinde. Biraz heyecanlıyım ben de. Tabii hani yeni mezun insan yeni şeyler deneyimleyecek. Yani bir yandan hani o yetersizlik duygusu ama bir yandan da böyle tatlı bir heyecan var.
Harika. Yeni mi başlayacaksın işe? Daha yeni mi buldun? Yani bu
yakın. Aslında yazın hocam. Yani benim staj yaptığım okuldu bu okul. Bizim zorunlu stajlarımız var biliyorsunuz. Yazın konuştuk. Şu an böyle bir seminer dönemi, işte eğitim dönemi gibi bir dönemdeyiz. Onlara dahil oluyorum. İnşallah bu dersimi vermemle birlikte de mezun olup başlayacağım.
Hadi bakalım, başarılar diliyorum. Çok tebrik ediyorum tekrar şimdiden. İş hayatında da başarılar dileyelim. Hoş geldin Aşina Efendi. De. Başka var mı arkadaşlar?
Merhaba hocam, ben Muhammed Avni Ulusoy. Ben de Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim.
Hoş geldin
şu an, Muhammed. Aha. Hoş bulduk hocam. Şu an Ankara'da ikamet ediyorum. İstanbul'a da yakın zamanda dönmeyeceğim gibi görünüyor.
Gerçekten de gözlemlediğin kadarıyla Ankara'da korona çok fazla mı? Yani herkes, benim konuştuğum arkadaşlar öyle diyor hani şu arada, ama işte ne durumdasınız? Evde misiniz genelde?
Genelde evdeyiz hocam ama ya gerçekten doğru. Çok çok yoğun bu aralar. Hani mesela bu Hayat Eve Sığar gibi diye bir uygulama var.
Evet.
Devletin kendisini yaptı. Evet. O uygulamadan bakınca mesela bizim bulunduğumuz bölge tamamen kırmızı görünüyor. Yani hiç böyle arada boşluk falan yok. Hani evet. Bayağı yoğunlaştı bu ara.
Evet,
o yüzden hani biz de iyice evlere kapandık.
Evet, aman dikkat edin kendinize gerçekten. Kolay gelsin bu dönem hepimizin. Zor, dikkat etmesi gereken bir dönem. Peki, hoş geldin sen de tekrar Muhammed.
Teşekkür ederim.
Başlamadan önce bir teyit için soruyorum. Ekranım
tabii
yeterince iyi görünüyor mu? Tam ekran mı arkadaşlar?
Evet, şu an görebiliyoruz.
Tamam, o zaman.
Evet, o zaman kim başlayacak? Nasıl başlayacaksınız arkadaşlar?
İlk olarak Gizem arkadaşımız bize bu Kutulu Savaş Müzesi'nin tarihinden kısaca bir bahsedecek, çok ayrıntılandırmadan.
Bu arada şey yapalım, radyodan da dinleyenler olabileceği için sizi veya daha sonra arkadaşlar isimleriniz Zoom'da görünse bile onlar göremez. O yüzden her söz alan bir kez daha mutlaka bir ismini söylesin, öyle başlasın, olur mu?
Tabii.
Peki, buyurunuz efendim, söz sizde.
Merhabalar, Gizem ben. Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni anlatacağız.
Gizem, birazdan Savaşı mikrofona yaklaşırsan çok daha güzel olur.
Tabii. Kurtuluş Savaşı Müzesi Ankara'da yer almaktadır. Bu müze ilk olarak 1. TBMM binası olarak kullanıldı. 1920 ve 1924 tarihleri arasında. Daha sonra Bakanlık Komisyonu'ndan alınan kararla 1957 yılında müze çalışmalarına başlanıyor. Ve 23 Nisan 1961'de Büyük Millet Meclisi Müzesi olarak kullanılıyor. Daha sonra 23 Nisan 1981'de de Kurtuluş Savaşı Müzesi adıyla ziyarete açılıyor. Kadar.
Harika, bir saniye bekle.
Konuşma kapalı. Konuşma açık. Müze son. Düğme.
Tamam. Kapı kapalı. Evet,
konuşma kapalı.
Teşekkür ediyorum güzel arkadaşımıza. Ben Aşina. İlk olarak girişle başlayacağız. Biz yapımızın bahçe kısmından bahsetmeyeceğiz. Giriş ve iç kısmını betimlemeye karar verdik. İlk olarak girişte 10 basamaklı bir merdiven bulunuyor.
Evet.
Sağ tarafımızda çok yüksek olmayan bir duvar var. Ve duvarın üst kısmında üst kısmından merdiven başına kadar yani merdiven başının kapıya kadar dikdörtgen ve kare olacak şekilde böyle ahşap çerçeveler var. Bu çerçeveler iç içe geçmiş ve asimetrik şekilde yerleştirilmiş. Bu bir koruluk, korkuluk gibi bir yapı. Bu çerçevelerin içi boş ve düzensiz yerleştirilmiş. Merdivenin sol tarafına baktığımızda ise alt kısımları burgu modelli demirden oluşan, üst kısmında kahverengi ahşaptan bir merdiven korkuluğu var. Yine soldaki duvarımızın üst kısmında iki adet pencere bulunuyor. Pencerelerin pervazı korkuluktan daha koyu bir renkte, kahverengi. Basamakların sonunda da karşımıza eski ahşap bir kapı çıkıyor ve kapının üst tarafı, yani hani orta kısmı diyeceğimiz, bu göbek kısmı diyeceğimiz tarafları cam çerçeve olarak tasarlanmış.
Evet, siz galiba ilk şeyde bu kapının olduğu bir resim paylaştınız anladığım kadarıyla, değil mi arkadaşlar? Evet. Orada pencerelerin, arkadaş bana kubbe şeklinde olduğunu söyledi ama nasıl bir çeşitli, yani biraz onu açar mısın? Pencerelerin şekli nasıl?
Pencerelerin şekli, bu orta, yani alt kısım ahşaptan oluşmuş, üst kısım sanırım hocam ilk girişteyim ben, ikinci giriştekini mi tarif ettiler acaba diye tam emin olamıyorum. Yani şu an ben dikdörtgen bir
bildiğin pencere diyorsun, tamam, bu ilk giriş.
Aralarda da ahşap şeritler var.
Anladım.
Merdivenle girişteki
daha ilk giriyoruz burada. Daha binanın ilk başında girdiğimiz yer burası. Evet.
Evet. Devam ediyoruz. Şimdi bu ilk kapıdan girdik. Karşımıza başka bir yapı çıkıyor aslında. Daha minik bir oda. Yani şöyle anlatayım. Kapıdan girdik. Küçük bir başka bir giriş ve yine karşımızda bir giriş kapısı var. Bu küçük giriş dediğimiz oda, sağ tarafımızda yine ahşaptan uzun kapılar var. Bu kapılar yine üst kısımları camdan ve camlar çerçeveli olacak şekilde ahşap bölmeleri var. Sol tarafımız ise bir taş duvardan oluşuyor. Şimdi ikinci kapımıza girmeden önce sağ tarafta minik bir yangın tüpü var. Ve solda kapımız açık bir şekilde. Ve karşımızda şu an mescid odasını görüyoruz. Devam ediyorum. Kapımızdan içeri girdik. İçeri girdiğimizde bu sefer işte sağ tarafımızda bir pencere duruyor. Karşımızda mescid odası.
Evet.
Ve hemen mescid odasının sol tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir tablosu asılı. Pencere var dedik sağ tarafta. Hemen onun önündeki yapıları tarif etmeye başlıyorum. Pencerenin hemen ön kısmında bir 3-4 kişilik bir oturak var. Bu oturağın üst kısmı deriden yapılmış ve altı ahşaptan yapılmış. Bu oturağın hemen arkasında kalorifer petekleri bulunuyor. Ve bu kalorifer petekleri ahşap bir kutuyla aslında kapatılmış ürünün açısından. Bunları bitirdikten sonra şimdi mescide girmeden önce hemen mescidin sol kapısında işte mescid odası yazılı bir küçük tabela var ve bu altın sarısı renklerle yazılmış. Fakat şu an şey görüyoruz, hemen mescidin kapısının önünde bir engel var. İki tane gümüş rengi demir ayak ve bunların ikisinin arasında gerilmiş olan bir şerit var, mavi bir şerit. Mavi şeridin üzerinde TBMM yazıyor. Hani içeriye girilmesin zarar verilmesin diye.
Acaba orada bir oturma yeri var dedin ya mescidin yan tarafında, değil mi? Bu acaba bekleme salonu gibi bir yer mi bu zararlı? Yoksa namaz kılmak için orada insanlar herhalde beklerken mi kullanmışlar zamanında acaba? Burada bahçe mi? Şimdi bina içine girdik mi biz yoksa bir bahçede miyiz?
Girdik hocam. Anladım. Şu an girdik. Binanın içindeyiz. Yani sol kısmımızda koridor var ve koridor boyunca odalar olacak. Şu an direkt kapıdan gelince karşıda mescit var.
Anladım. Daha ilk girişte. Evet.
Bu oturak beklemek için yapılmış. Çünkü odanın dışında ve hani tam kıbleyi görecek şekilde değil.
Anladım. Orada insanlar herhalde bekliyor.
Mescit odası muhtemelen yani o zamanki milletvekillerinin kullandığı bir oda. Çünkü içinde seccadeler ve rahleler de var. Şimdi anlatmaya, betimlemeye devam ediyorum. Odamıza girdik. Odamıza girdiğimizde ilk olarak karşımızda iki tane pencere var. Daha doğrusu bir tanesi sağ tarafta, bir tanesi de tam karşı duvarda olacak şekilde. Bu pencereleri betimlemek gerekirse biraz önce bahsettiğiniz gibi kubbe şeklinde. Yani üst kısmı bir cami kubbesini andırıyor şekil olarak. Yani çerçeve, ahşap çerçeveyle kubbeleşmiş ve minik minik odacık odalı pencereler var.
Ha, küçük küçük bölmeler var böyle.
Evet.
Ya böyle kubbe derken üste doğru böyle hafif sivrilerek böyle ovalimsi bir havası mı var? Yani onu anlamaya çalışıyorum. Yuvarlak, yuvarlakla oval arası böyle elips gibi bir hali mi var böyle? O şekilde mi kastediyoruz acaba?
Evet hocam, hatta bir tık daha sivri diyebiliriz ucu. Yani
biraz daha sivriliyor. Üste doğru sivriliyor. Alt taraf biraz daha geniş, doğru mu?
Evet, sen şey gibi düşün. Bir limonu böyle ortada ikiye bölmüşsünüz gibi düşündüğünüzde.
Aha, evet.
Sanki limonun o minik ucunda bir yapısı olur ya, sivri.
Evet.
Yarısı sanki yani dikdörtgen üzerine o limonu yerleştirmişsiniz gibi düşünün. Öyle bir
çok
şey.
Güzel. Ama tek bir pencere değil, üstünde bir sürü pencere var. Böyle aralıklı aralıklı küçük küçük dönmelerden oluşuyor, öyle mi?
Evet. Evet hocam.
Ha, farklı bir yapı. Demek ki o zaman mimarisinde böyle pencerelere yer veriliyor muydu acaba? Değişik bir yapı kullanılmış acaba? Farklı geldi bana. Evet.
Yani bütün odalarda bu yapıda pencere hepsinde var. Yani hepsinde bu çeşit kullanılmış. Şimdi odaya girdiğimizde işte sağ duvarda ve karşı duvarda penceremiz, sol duvarda bir sancak var. Onu birazdan betimleyeceğim. Yukarıda bir 7 ampul olan bir avizemiz var. Şimdi devam ediyorum.
Tavan yüksek mi? Onu merak ettim. Yani genelde bu tür binalarda yoksa ortalama bildiğimiz bir tavan büyüklüğü mü yoksa daha mı yüksek görünüyor?
Daha yüksek gibi hocam. Yani şöyle anlatayım. Tam şu an hani fotoğraftan da çıkaramıyorum ama pencereden sonra yine bir sanki yarım metre daha, pencerenin bitişinden sonra bir yarım metre daha var gibi. Tabii bilmiyorum, mühendis arkadaşlarımız belki daha iyi
anladım ama yani göze biraz daha yüksek görünüyor diyebilirsin.
Evet. Bana yüksek geldi yani.
Peki mescit odası yerler halı mı kaplı şu an yoksa?
Şimdi hemen onlardan bahsedeyim. Mescidin odası aslında yerlerde ahşap bir zemin fakat üzerinde seccadeler serilmiş.
Ha, seccade.
Toplamda odamızda 6 tane seccade var. 3 tanesi önde, 2 tanesi arkada, bir tanesi de en arkada olacak şekilde. Çünkü odayı ancak o şekilde sığabilmiş.
O zaman çok büyük bir odadan söz etmiyoruz. Yani 3 seccade yan yana sığacak şekilde diye düşünürsek yaklaşık olarak 3-4 metre genişliğinde falan, yani 5-6 metre genişliğinde falan mı? Yani o da çok
muhtemelen
büyük.
Yani yani seccadeler o şekilde sığmış. Yani birkaç tane daha belki sığabilir ama çok büyük bir oda değil. Yani diğer odalara kıyasladığınızda bu oda en küçük odalardan bir tanesi. Seccadelerin yönünü söylemek istiyorum. Şimdi ilk olarak bu iki tane pencereden bahsettik. Biri sağdaki, biri de karşımızdaki.
Evet.
Tam bunların kesiştiği bir köşe var. Bu köşelere doğru bakıyor seccadelerimiz.
Sağ köşeye bakıyor o zaman. Yani bina binanın sağ, o kıble demek ki tam orayı gösteriyor o zaman.
Aynen hocam. Tam sağ köşede.
Sağ çapraza doğru. yani evet.
Tam çapraz duruyorlar hatta. Bu tam karşımızdaki pencerenin sağında da küçük bir raf gibi bir şey var. Raf diyebiliriz ona. Anladım. Onun üzerinde de bir Kur'an-ı Kerim var. O da ahşaptan yapılmış rafımız. Seccadelerimizin üzerinde dağınık bir şekilde yerleştirilmiş rahle var. Şimdi belki rahleyi bilmeyen
nedir rahle? Bir onu anlatalım.
Birazcık bahsedeyim. Böyle genelde diz çökerek veya bağdaş kurarak oturulup mesela kitap okunmak için veya Kur'an-ı Kerim okunmak için kullanılan böyle düz tablalı, böyle sabit ayaklı bir kürsü diyebiliriz. Masa gibi bir şey. Şöyle hayal edebiliriz. Yani bu iki tane dikdörtgenin çaprazlama bir şekilde iç içe geçmesiyle oluşuyor. Yani bir makas görünümünde aslında.
Aha,
yani iç şeklini düşünebiliriz. Ve bunun içine bu hani rahlelerin içine Kur'an veya kitap konarak eskiden okunuyor.
İçi o zaman ortası boş bunun, öyle mi? Ortası boş mu? İçine bir şey koyulabilsin. Kitap koyulabilmesi için boşluk mu ortası böyle içine? Öyle bir şey mi koyulmuş?
Aslında yani şöyle düşünürsek hocam, yani evet yani hani ellerinizi böyle yan yana tuttuğunuzda hani dua etme şekli oluyor ya.
Tuttum,
böyle parmaklarınızı o şekilde düşün, yani böyle sanki havaya açılmış gibi yerleştirebiliyorsunuz kitabı veya Kur'an-ı Kerim'i.
Aa, rahat okuma yapmak için kullanılmış zaman, bir şey. Evet, bu okullarda da sanırım sürekli kullanılıyor
yani,
değil mi?
Hani,
pardon.
Eskiden de muhtemelen vardır hocam. Yani hani elinizi bıraktığınızda tutmadan önünüzde durarak böyle ve daha eğimli olacak şekilde okumanızı sağlayan bir...
Peki bir şey diyeceğim. Birazcık yüksek mi? Çünkü hani yerde oturduğun zaman göz hizasına gelmesi gerekir. Azıcık yüksek evet. mi acaba? Yani, yani bir sofradan daha yüksek olmalı o zaman. Yani senin anlattığın göğsüme falan mı geliyor olmalı? Hani öyle düşündüm şimdi.
Oturduğunuzda göğsünüze gelir hocam. Bir de mesela bunun açısını siz kendinize ayarlayabilirsiniz. Mesela birazcık daha daralttığınızda daha küçük yani daha yükseliyor ama bu sefer mesela sayfa daha çok kapanmış oluyor. Ama rahleyi daha çok açtığınızda ayaklarınız sağ ve sola olacak şekilde bu sefer hizası aşağı doğru birazcık düşüyormuş gibi oluyor ama bu sefer de sayfa daha büyüyor. Çok açılıyor.
Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Ya aslında bu şimdi güzel oldu hani konumuz meclis ama hani şey derler şunun rahlesinden geçtin gibi bir kullanım vardır. Demek ki buradan geliyor. Sanırım bu şeyde değil eğitim ama hayatında da o dönemki şeylerde insanlar bunlar kullanılıyordu demek ki. Bir çeşit evet. Kişisel sıra aslında yani baktığımız zaman. Evet.
Evet. Ve bu rahlelerin üzerinde de biz farklı işlemeler görebiliyoruz. İşte gümüş rengi, altın rengi ve hani oyma şeklinde bazıları da oyulmuş.
Ama bir şey soracağım. Eğer namaz kılıyorlarsa burada bunları o zaman kılarken herhalde kenara çekiyorlardı değil mi?
Evet hocam ama küçük bir yapı zaten. Yani taşınabilecek şekilde minik. Yani kenara taşıyabilirler kolaylıkla.
Evet.
Rahleleri tanıttıktan sonra devam ediyorum. Şimdi bu sol duvarımızda ise bir sancak bulunuyor. Sancak Şerif ismi. Kırmızı atlas üzerinde simle olacak şekilde bir Arapça yazı var. Bunun üzerine de Besmele, Kelime-i Tevhid ve Fetih Suresinin 1. ayeti yazılıymış. Sancağın yanında da kısa bir bilgilendirme var. Bu yani bunların yazıldığı, nelerin yazıldığını anlatıyor bu metinde de. Mescidimiz bu kadar. Mescitten şimdi çıkıyoruz. Çıktık ve sağa dönüyoruz. Sağa döndüğümüzde artık karşımızda uzuncana bir koridor.
Şimdi ben şöyle odaya girdiğimiz zaman solumuzda bir bank vardı. Onu biraz geçince mescit vardı. O mescidi geçersek sağ tarafımızda da koridor başlıyor. Doğru mu anladım? Şimdi bir genel bütünsel anlatırsam.
Bir daha bir söyleyebilir misiniz hocam?
Kapıdan girdim.
Tamam.
Meclisin kapısından içeri girdim. Girdikten sonra sol tarafımda bir bank var. Onun biraz daha ilerisinde mescit var. Sağ tarafta da koridor başlıyor.
Tam tersi hocam. Yani girdim. Sağ tarafımda bank var ve hani bankın yani bankı geçerek devam ediyorum düz. Mescit orada. Mescide girmeden işte solum koridor, sağım aslında oturak. Yani şöyle tarif edeyim.
Tamam. Ha, sağımda bank sonra mescit. Mescide girmez sola dönersem koridora giriyorum.
Evet.
Tamam anladım.
Hoş geldin hocam. Şimdi yani aslında ben şimdi çıkarken tarif ettiğim için sağ diye tarif ettim koridoru. Girerken solda, mescitten çıkarken sağda kalıyor.
Evet,
şimdi solum yani girişten sola döndüğümde uzuncana bir koridor. Koridorun sağlı sollu olacak şekilde çeşitli portreler, tablolar ve odalar var. Şimdi onları teker teker tasvir edeceğim. Hatırlarsanız ilk girdiğimde demiştim ki mescidin hemen yan tarafında bir tablo var. Mustafa Kemal'in tablosu. Yani bu şimdi koridorda baktığımızda sağımızda kaldı.
Şu an sadece hani biraz kusura bakma bazı yerleri belki geç algılayabiliyorumdur da. Tamam. Mescit ise koridorda aslında. Koridorun başında evet, mescit var yani. Koridorun ilk binası, ilk yeri mescit diyebiliriz değil mi? Hani girdik karşıma koridor geliyor. Koridorda ilk önce mescit var. Ben o mescidi kapısını sağ tarafıma alıp sola doğru yürürsem koridorda ilerlemeye devam edeyim.
Evet hocam. Aynen o şekilde.
Tamam. Kafamda yeri oturtmaya çalıştım da evet.
Yani girişi biraz yandan yapmışlar gibi.
Anladım.
Şimdi Mustafa Kemal'in bir portresi var. Bu portrede yağlı boya çalışması, yani yağlı boya portresi. Mustafa Kemal kendine göre sol ileriye bakıyor. Kafasında bir kalpak var.
Evet.
Kalpağı bilmeyenler için kısaca bahsedeyim.
Evet, evet.
Deriden, kürkten ve kalın kumaştan yapılmış böyle kesik koni biçiminde siperliksiz bir başlık. O zamanın askerlerinde zannederim.
Koni derken yani üst kısmı böyle sivri külah gibi mi?
Biraz evet hocam. Üst kısmı külah gibi ama şöyle anlatayım. Yani hem bir sivrilik var ama aynı zamanda da böyle bir dikdört yani koninin üzeri de biraz sivriliyor gibi. Yani biraz farklı bir yapı.
Üstü de dikdörtgen gibi yani. Dikdörtgenin evet. üzerine sivri bir şey oturtulmuş gibi.
Evet hocam.
Evet.
Mustafa Kemal'in Üzerinde bir askeri üniforma var. Böyle koyu yeşil kahverengi karışımı.
Evet.
Ve geniş yakaları var. Yakalarında kırmızı simli bir arma. Üniformasının önünde iki tane cebi var. Mustafa Kemal'in sol tarafında, yani kalbin üzerine olacak şekilde bir nişane var.
Hı-hı.
Ve genelde koyu tonlar hakim arka planda da, daha gri tonları. Ve bu çerçeve altın sarısı bir çerçeveyle de çerçevelenmiş.
Rütbesi belli oluyor mu bu şeyde? Ne rütbesi? Maraşal rütbeli mi?
Göremiyorum hocam, yani burada tam belli olmuyor.
Anladım.
Ama Mustafa Kemal'i kısaca bir betimleyebilirim. Mustafa tabii. Kemal buradan gördüğümüz şekilde renkli gözlü, beyaz tenli, bıyıkları var. Yüzü ne çok yuvarlak ne çok uzun. Yanakları daha kırmızı, böyle hafif kırmızı resmedilmiş burada. Bu şekilde betimleyebilirim bu
evet.
fotoğraftaki haliyle. Bu tablomuzun karşı duvarında, yani hani sağ duvardaydı, sol duvarda ise başka bir yağlı boya tablosu var. Burada meclis toplantı salonunu görmekteyiz. Birazdan arkadaşlarımızdan bir tanesi onu zaten betimleyecek. Burada yine mecliste milletvekillerini görüyoruz. Birçok milletvekili var, kalabalık. Bazıları ayakta, bazıları oturuyor. Kürsüde bir konuşmacı var, onu dinliyorlar. Bu şekilde daha işte sarılı, başka hangi renkler var, kırmızılı tonların hakim oldu ama bir yandan da çok ışık almayan bir tablo. Bu şekilde bu da altın sarısı bir çerçeveyle çerçevelenmiş bir tablo ve önüne bir engel konulmuş. Biraz önce mescidin girişindeki engel gibi, muhtemelen çok yaklaşılmasın diye. Devam ediyoruz. Şimdi devam ettiğimizde sağımızda ve solumuzda yine odalar var. Sağımızda reis odası bulunuyor. Solda ise riyaset divanı odası bulunuyor. Bu odaları bize Merve arkadaşımız betimleyecek şimdi.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir binanın girişini gayet anladık. Mescidi, portreleri geçtik. Artık reis odası ve ne odası dedin diğer oda?
Riyaset divanı.
Riyaset divanı, peki.
Evet, merhabalar hocam. Ben Merve.
Hoş geldin Merveciğim.
Hoş buldum. Ben şimdi Ayşin'in de söylediği gibi reis odası ve riyaset divanı odasını betimleyeceğim. İlk olarak reis odasından başlamak istiyorum. Reis odası mescidin hemen yanındaki oda. Koridordan baktığımızda ise sağdan ikinci oda. Odanın kapısı müzedeki diğer kapılar gibi koyu kahverengi ahşap. İki kanatlı bir kapı.
Ha, iki kanatlı. Ya böyle kanatlar yana doğru açılarak mı kapı açılıyor böyle zaman böyle?
Evet, biri sağa açılıyor, diğeri sola doğru açılıyor.
Sürgülü gibi mi o zaman? Yani yoksa şey mi, kolu mu var yani? Merak ettim, o nasıl bir kapı şeyi var?
Kolu var, yine menteşeli hocam, normal. Sadece bir kapı hani daha dar, kanatları daha dar düşünebiliriz normal kapılardan. Şu an evimizdeki kapılardan. İşte biri sağa açılıyor, biri sola. Kapının üstü de ahşap çerçeveli 12'ye bölünmüş cam bir bölmeyle devam ediyor. Yani kubbe şeklinde anlattığımız pencere aslında bunun üstünde de var ama bu sefer kubbe şeklinde değil, daha
dikdörtgen.
Kare.
Ha, kare. Ha.
Aynen, kare aslında cam ve de 12'ye bölünmüş. İçinde küçük camlar var. Kapının kulpu altın renkli. İçeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde ileride tam karşımızda pencere bulunuyor. Bu pencere de işte yine kapıyla aynı renk. İki kapaklı. Ayşin Hanım'ın da anlattığı gibi üst kısmı kubbe şeklinde devam ediliyor.
Renkleri ne bu arada bunların? Bir, yani renk farkı var mı arkadaşlar bu şeylerin, pencerelerin veya?
Renk farkı hocam, hepsi koyu kahverengi ve kapılar, pencereler genelde bu renk. Ahşaptan anladım. Yapılmış koyu kahverengiler.
Tamam.
Pencerenin altında ahşapla kaplanmış kalorifer peteği var. Bize göre kaloriferin sağında ufak koyu kahverengi bir fiskos bulunuyor. Fiskos böyle küçük bir sehpa gibi.
Yuvarlak.
Kare böyle. Bu fiskos normalde yuvarlak oluyor hocam. Odada başka iki tane daha fiskos var. Onlar yuvarlak ama bu kare.
Kare fiskos. Hiç kare fiskos görmemiştim. Bak, ilginç.
Fiskosun üzerinde eski tip telefonlardan biri var.
Çevirmeli.
Çevirmeli. Onu tam yakınlaşamıyoruz ona ama çevirmeli. Ahizeli işte ev telefonunu şeklinde ama daha böyle eski. Kaloriferin önünde bir masa ve sandalyesi var. Yani odaya mutfak evveli masası muhtemelen. Bu sandalyenin sırt kısmı kahverengi deriden yapılmış. Tahta kısımları ise böyle işlemeli. Ayak kısımlarını göremiyoruz ama o sırtın koyduğumuz yerdeki derinin etrafı tahta ve işlemeli bir tahta.
Peki yüksek mi sırt kısmı? Yani ne bileyim başına da gelecek yeri var mı? Yoksa sadece sırtta bitiyor mu bildiğin sandalye?
Sadece sırt kısmı var. Çok sade böyle şey yüksek bir sandalye değil. Masa da yine aynı şekilde kahverengi, ahşap. Masanın üstünde Mustafa Kemal'e armağan edilmiş olduğu bilinen yani orada bir not var bu şekilde. Hokka takımı var.
Hokka takımı nedir? Nasıl bir şey? Biraz onu anlatabilir misin?
Hocam eskiden hani yazmak için kullandıkları yani kenarında iki tane mürekkep koymak için küçük kutu gibi bir şey oluyor ve kalemi oluyor. Kalemiyle mürekkeplere dokunup yazabiliyorsunuz.
Ha, önce kalemin ucunu mürekkebe batırıp ondan sonra kağıtla o yazı öyle mi yazılıyor? Tabii o zaman şey falan yoktu yani hani. Öyle elde koymak muhtemelen o şekilde yapılıyordu. Evet.
Evet hocam. Bu da genelde herhalde o şekilde kullanılıyormuş. Hokka takımı var. Mustafa Kemal'e armağan edilmiş. Odanın geri kalanında ise bu masanın sandalyesi hariç 4 sandalye daha var. Yani böyle odaya gelenlerin oturması için.
Ona herhalde masanın karşı tarafında.
Evet. Sağında ve solunda masaya göre. Şimdi bu sandalyelerin ikisi odanın sağında, ikisi solunda. Hepsinin de oturma ve sırt kısımlarında ve kollarımızı koyduğumuz kısımlarda kahverengi deri var. Sandalyelerin genel iskeleti ise koyu kahverengi ahşap. Bize göre sağdaki iki sandalyenin arasında bir tane siyah fiskos var. Bu işte bu sefer yuvarlak bir fiskos. Gayet minik. Bu sandalyelerin arkasındaki duvarda ise biri büyük, diğeri daha küçük iki tane pano bulunuyor. Büyük olanın bir çerçevesi var yine kahverengi, süslü değil yani öyle işlemeleri yok. Sade bir çerçeve. Büyük olan yine böyle sanal müzede bunun hakkında bir bilgi var. Meclis için özel dokutulmuş halı pano olduğu söyleniyor. Üzerinde bir tane kırmızı hilal var bu panonun. Hilalin ortasında Allah yazıyor. Ama bu Arapça yazılmış. Bu hilalin altında ise çok daha büyük yeşil bir hilal bulunuyor. İçinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yazıyor. Aşağıda çapraz şeklinde iki tane bayrak. Bunların arasında da 4 Şaban 1338. Altında...
Meclisin kuruluş tarihi mi acaba bu? Bilmiyorum. Öyle mi geçiyor şeydeki? 23 Nisan'ın şeydeki tarih mi tam da bilmiyorum ama.
Olabilir hocam. Ben de öyle bir şey düşünüyorum. Çünkü altında ise 23 Nisan 1320 yazıyor. O yüzden belki denk geldiği tarih olabilir. Bu büyük halı panoda söylediğim bütün şeyler Arapça yazılmış. Yanındaki küçük pano ise onun işte Latin harfleriyle, Latin alfabesiyle yazılmış hali. Muhtemelen onu bilgilendirme amaçlı koymuşlar. Aynı şekil var üstünde. Aynı yazılar ama Türkçe. Sol tarafa geçtiğimizde ise orada da iki sandalye vardı.
Bir şey söyleyeceğim. Bu sandalyeler karşılıklı duruyorlar değil mi? Yani sağdaki iki sandalye ile soldaki iki sandalye karşılıklı masanın ön tarafında yer alıyor. Doğru mu?
Evet hocam.
Bunlar ortalarında bir şey var mı? Sehpa falan gibi iki grubun.
Bunların arasında da yine bir fiskos var.
Arasında değil mi?
Ortalarında bir şey yok hocam.
Onu merak ettim acaba.
Bu iki sandalyenin arasında da yine bir fiskos var. Üstünde bir çiçek motifi görülüyor. Daha açık kahverengi bir fiskos bu. İki katlı gibi. Daha sonra bu duvarda da yine iki tane pano bulunuyor. Bu panolardan büyük olan Gazi Mustafa Kemal'e hediye edilen Isparta'da dokutulmuş halı panoymuş yine. İki hilal arasında Gazi yazıyor. Hı hı. Altında ise Mustafa Kemal Paşa'ya yazısı var. Bunlar da yine Arapça harflerle yazılmış. Hı. Yanındaki küçük olan panoda ise Latin alfabesiyle yazılmış hali var. Hı hı. Odanın ortasında ise işte mavi, kırmızı, yeşil, krem rengi işlemelerin ağırlıklı olduğu bir dokunmuş halı var. Hı hı hı. Odanın tavanına baktığımızda ahşap bir tavan. Süslü değil yani, diğer bir odamızda daha işlemeli bir tavan var ama burası sade ve 7 ampullü bir vizesi var odanın. Bu kadar. Bir de kapıdan çıkarken kapının iki kanatları arkasında da yangın tüpleri bulunuyor. Bu oda bu şekilde. Buradan çıkıyoruz. Eğer başka bir sorunuz yoksa hocam.
Hayır yok. Odasına... Gayet güzeldi. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Şimdi Riyaset Divanı Odası. Bu da Reis Odası'nın tam karşısındaki oda. Koridordan baktığımızda soldaki ilk oda. Sanal Müze'de bu odaya girişte odanın riyaset yani başkanlık divan odası olarak kullanıldığı gibi bakanlar kurulu, icra vekilleri heyeti odası olarak da kullanıldığının bilgisi yer alıyor. Bir de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın zaman zaman bu odada çalıştığının bilgisine yer vermişler. Odanın kapısı Reis Odası'nın kapısıyla aynı. Odanın içerisinde yine Reis Odası'nda betimlediğim pencerenin aynısından 5 tane bulunuyor.
Bu odanın bu biraz daha büyük bir oda olduğunu varsayıyorum ben. Doğru mu? Çünkü
evet, yani daha büyük başkanlık divanı orada yani değil. Yani iki katı gibi neredeyse hatta. Pencereden kapıdan baktığımızda karşıdaki duvarda iki pencere. Soldaki duvarda iki pencere, sağdaki duvarda bir pencere var.
Oldukça aydınlık bir oda o zaman, bir sürü pencere olduğuna göre.
Evet hocam, aydınlık. Yani meclisin, bu camlardan baktığımızda meclisin ön tarafına bakıyoruz. Aydınlık. Diğer iki, soldaki iki pencere de muhtemelen girişte aşinanın betimlediği pencereler.
Evet.
Sağdaki ama karanlık, yani diğer odaya bakıyor.
Tahmin ettim.
Bu şekilde. Sonra
burada daha fazla oturma yeri vardı.
Evet hocam. Karşımızda iki pencerenin altlarında iki tane yine ahşapla kapatılmış kalorifer petekleri var. Reis odasına göre daha büyükçe bir oda dediğimiz gibi. Ortada uzun dikdörtgen bir masa var. Masanın üzeri bordo bir örtüyle kaplanmış. Ayak kısımları ise ve bordo kısmın kenarları ise işlemeli ahşaptan yapılmış. Masanın uzun kenarlarına 5'erden 10 kişi oturabiliyor. Baş köşesi dediğimiz yerde ise bir tane sandalye daha var. Masanın üzerinde sandalyelerin önünde kalacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan hokka takımları bulunmakta.
Herkese bir tane düşecek şekilde herhalde var orada değil mi?
Evet, evet hocam, aynen. Herkese bir tane. Baştaki sandalyenin önünde ise eski tip telefondan sergilenmiş yine. Masanın altında büyükçe bordo, lacivert, mavi ağırlıklı işlemelerle dokunmuş bir halı var. Bütün masayı masanın altında kaplanıyor, biraz da taşıyor. Kapının girişinde sağda ve solda birer tane pano var. Sağdaki panoda muvakkat...
Sessiz ol! Devam et.
Sağdaki panoda muvakkat, yani geçici icra encümenlerinin isimleri ve resimleri bulunuyor. Soldaki panoda ise ilk riyaset divan üyelerinin resimleri ve isimleri var. Her iki tabloda da Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi yer alıyor en başta. Bu odanın tavanı ise sarıya yakın krem renkli bir tavan. İşlemeleri ise böyle kareler, biraz da yıldızlardan oluşmuş. Yine bu tavanda da 7 ampullü bir avize asılı.
Evet. Gayet güzel.
Merve arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bu odadan çıkıyoruz hocam. Koridor boyunca ben sizi betimlemiş olacağım.
Tamam.
Solda kalıyordu koridorumuz. Sola dönüp devam ediyoruz.
Tamam.
Şimdi sağ tarafımızda bir kapı var ama o kapının üzerinde herhangi bir bilgilendirme yok. Diğer kapılarla aynı ama kapalı ve bir bilgi yok. O yüzden bu kapıyı geçiyoruz. Hemen o kapının karşısında, yani soldaki duvarda genişçe büyükçe bir tablo var. Bir önceki tablolardan, yani Mustafa Kemal'in tablosundan daha büyük bir tablo. Burada da yine meclis odasındaki milletvekilleri betimlenmiş ama bu resim siyah beyaz bir resim. Yani yağlı kara kalem diyemem ama siyah beyaz şekilde resmedilmiş. Yine burada çeşitli kıyafetlerde vekiller görüyoruz. Bazılarının sarıklarını, bazılarının feslerini görüyoruz. Masalarda oturmuşlar. Önlerinde kağıtlar var. Kürsüde yine bir vekil var. Birbirleriyle bir şeyler tartıştıkları, bir şeyler konuştukları anlaşılıyor. Ve Koyuton'ların hakim olduğu altın çerçeveli bir tablo. Devam ediyoruz koridorumuza. Şimdi önümüzde, yani sağ tarafta devam ettiğimizde meclis toplantı salonumuz bulunuyor. Solda ise Şer'iye encümen odası bulunuyor. Şimdi bu
meclis koridorun en sonunda mı meclis toplantı odası? Tam karşımıza mı geliyor? Böyle koridoru dümdüz yürüyünce bitiminde oraya mı giriyoruz?
Şimdi koridoru dümdüz yürüyünce yine hani koridor yine karşımızda hocam. Sağ tarafımızda toplantı salonu, sol tarafımızda aynen Şer'iye encümen odası.
Ha, toplantı salonu sağ tarafında kalıyor meclis şeyin. Evet, ha.
Yani yani koridor karşımızda, şöyle anlatayım. Mescit var ya, mescidin olduğu hizada meclis toplantı salonu.
Evet. Ama diğer, koridorun diğer sonunda, diğer köşesinde olmuş oluyor.
Evet, yani doğru anladıysam o şekilde hocam. Biraz yapı uzun olduğu için biraz karmaşık ama şöyle hayal edelim. Yani dümdüz bir koridor ve sağlı sollu odalar. Biraz önce
Girişte ilk başta karşımıza mescit geçiyorduk. Biz sola döndük, yürüdük. Yani mescidin hizasında en sağ köşede de meclis toplantı salonuna geldik.
Evet, sağda meclis toplantı salonu. Şimdi meclis toplantı salonu, meclis toplantı salonunda hocam aslında 3 kapısı var. Ve bunlar da aslında yan yana kapılar. Ama biz şimdi ilk kapısından gireceğiz. Yani ya daha doğrusu ben ilk kapısını gösteriyorum şu an ekranda. Mustafa arkadaşımız bize ana kapıdan girecek şekilde betimleyecek.
Evet, peki.
Merhaba hocam, Mustafa ben.
Hoş geldin Mustafa'cığım, evet.
Genel kurul toplantı salonunu anlatacağım ben size. Diğer adıyla da meclis toplantı salonu. Müze girişinden sola döndükten sonra sağdan 3., 4. ve 5. kapıdan giriş yapılan bu oda dikdörtgen formunda olup müzenin en büyük odasıdır. Ve geçmişte genel kurul odası olarak kullanılmıştır. Salona giriş yapmak için kullanılan kapılardan ana kapı, yani bu ana kapı sağdan 4. kapı, diğer kapılara göre 2 kat daha büyük olup 3 parçadan oluşmaktadır. Ana kapının alt kısımları tamamen ahşap, orta ve üst kısımları ise ahşap çerçeveli cam ile yapılmıştır. Diğer giriş kapıları ise iki parçadan oluşup alt kısımları tamamen ahşap, yine üst kısımları meclisteki diğer odaların kapıları gibi cam çerçevelidir. Odanın ana girişi olan koridorun sağındaki 4. kapıdan giriş yaptığımızda koyu kahverengi mobilyalarla donatılmış, duvarları beyaz renge boyanmış ve ahşap zeminli büyük bir salonla karşılaşmaktayız. Kapının girişinin hemen ikişer metre solunda ve sağında ahşap pervazlarla kapatılmış kalorifer pitekleri bulunmaktadır. Başımızı yukarı kaldırdığımızda ise tekne tabanını andıran
pervaz dediğin şey nasıl bir şey bu arada? Onu şöyle kısaca anlatırsam.
Diğer arkadaşlarım da bahsettiği gibi hocam ahşap bir kutu görüntü kirliliğini engellemek için.
Ha, yani o böyle şey yapıyor, kalorifer onunla kapatıyor.
Aynen hocam. Başımızı yukarı kaldırdığımızda ise tekne tabanını andıran ahşap bir taban bulunmaktadır. Bunun amacı da galiba hocam toplantı salonundaki akustiği ayarlamak.
Tekne tabanı mı dedin? Neyi andırıyor dedin tavan?
Tekne tabanı hocam.
Tekne tabanı. Yani oval mi böyle şey gibi bir şey var? Nasıl?
Hocam bir piramit gibi düşünebiliriz aslında.
Üste doğru sivri, yani yan taraflara doğru alçalıyor gibi mi?
Evet hocam, öyle düşünebiliriz aslında.
İlginç.
Yani tekne tavan diye geçiyormuş zaten bu tarz tavanların ismi.
Anladım.
Tavanın tam ortasında 50 cm uzunluğunda üzerinde çok sayıda ampulün olduğu büyük bir avize var hocam. Odanın ana kapısının tam karşısında kapıya doğru bakan, yani kapıdan giriş yaptığımızda bize doğru bakan başkanlık ve güven üyeleri kürsü bulunmaktadır. Kürsü odadaki diğer kısımlara göre daha yüksekte olup üçer tane ahşap sandalye ve masadan oluşmaktadır. Aynı şekilde yine tam karşımızda duvarda ise yan yana dizilmiş üstleri kubbe şeklinde 9 tane ahşap çerçeveli pencere vardır.
Kürsünün arkasında mı?
Evet, kürsünün arkasında. Duvarda kalıyor. Bu pencerelerden ortadaki 3 tanesi başkanlık ve divan üyeleri kürsünün arkasında olup sadece kubbe gibi olan kısımları görünmekte. Diğer pencerelerin tamamı gözüküyor, önünde hiçbir engel yok. Soldan ikinci ve üçüncü pencerenin tam ortasında ise ahşap eski bir saat bulunmakta. Kürsüye sağındaki ve solundaki 5'er basamak olan ahşap merdivenlerden çıkılmaktadır.
Bayağı yüksek o zaman 5 basamak varsa.
Evet, yüksek hocam. Meclisin genel
kısmı. Peki şey mi, orta boş, sağ ve solunda bizim şey gibi düşünebilir miyiz? Hani GKM'nin şeyi vardı, şimdi böyle bir anca anlattırmaya çalışıyorum da. Aslında onun gibi bir kürsü gibi daha o biraz daha sahne tabii, daha yüksek o da. Hani bu da fena, 5 merdiven falan deyince epey bir yüksek gibi geldi bana.
Yüksek hocam. Koridorun şey, odanın diğer kısımlarına göre yani. Tavanına baktığımızda tam ortasında kalıyor böyle. Konuşacak kişi. Merdivenlerin sağında ve solunda ise yaklaşık 70 cm yüksekliğinde ahşap korkuluklar bulunmakta. Bu üç kürsünün ortasındaki kürsü diğerlerine göre yaklaşık 20 cm daha yüksekte. Bu kürsünün üstünde ise Profesör Doktor Afet İnan tarafından müziğe hediye edilmiş 30-40 cm yüksekliğinde bir Atatürk büstü var. Ve önünde asılı yaklaşık 70 cm genişliğinde 120 cm uzunluğunda bir Türk bayrağı asılı. Başkanlık ve divan üyeleri kürsünün hemen üstünde tavana yakın şekilde asılı ve Şavirhüm fil emr yazılı levha bulunmaktadır. Bu da Ali İmran suresinin 159. ayetinin bir kısmıymış hocam. Bu levha sarı renkte ince bir çerçeveden oluşmakta olup içindeki yazı siyah bir kumaş üzerine altın renginde bir iple dokunmuştur.
Oo, bayağı emek edilmiş. Evet.
Başkanlık ve divan üyeleri kürsünün hemen önünde ise mecliste konuşma yapacak kişilerin kullandığı başkanlık ve divan üyeleri kürsüne göre daha aşağıda, fakat odadaki diğer oturma yerlerine göre daha yüksekte başka bir kürsü bulunmaktadır. Yani bu tek kişilik bir kürsü hocam.
Ha,
konuşma yapacak kişi.
Divan kürsüsünün aşağısında kalıyor ama. Öyle mi?
Evet, evet hocam. Ama yani, yine diğer kısımlara göre yüksekte biraz
daha. Ama oraya çıkmak için yine o merdivenlerden mi çıkılıyor acaba o kürsü? Yoksa
hayır hocam, ayakta durulduğu için yüksekte duruyor yani. Orada konuşma yapacak kişi ayakta duruyor. O yüzden hani bir konuşma yapacak kişinin boyuna göre tasarlanmış bir kürsü var. Ve önünde yaklaşık 70 cm genişliğinde, 120 cm uzunluğunda bir Türk bayrağı var. Bu kürsü de aynı şekilde kapıya doğru bakmakta. Yani kapıdan girdiğimizde bize doğru bakmakta. Bu kürsünün hemen önünde ise katipler kürsüsü yer almaktadır. Zabıt katipler kürsüsü yer almaktadır. Zabıt katipler kürsüsü 5 sandalye ve bunların önündeki uzun bir masadan oluşmakta. Her sandalyeye karşı gelecek şekilde de masada 5 tane daktilo bulunmaktadır.
Bu kürsü şeyin ise, sağ tarafında mı kalıyor, sol tarafında mı, yoksa tam önünde mi?
Tam önünde yer alıyor hocam. Yine kapıya bakacak şekilde. Daktilolarda ise açık kahverengiye benzer bakır tonları hakimdir. Zabıt katipleri kürsünün de yönü odanın ana giriş kapısı olan ana giriş kapısına doğru bakmaktadır. Odanın ana kapısı olan kapının hemen önünde ise başkanlık ve divan üyeleri kürsünün kürsüsü, konuşma kürsüsü ve zabıt katipleri kürsüne doğru bakan arka arkaya dizilmiş oturma yerleri vardır. Yani kapıdan girdiğimiz zaman önümüzde sıralar var, karşıdaki kürsülere doğru bakan. Bu yerler tek parça halinde uzun sıralar ve oturma yerlerinden oluşmaktadır. Her sıra yaklaşık 6 kişinin oturabileceği bir uzunluğa sahiptir.
Ya şimdi şunu anlamaya, şu meclis şeyi kafamda canlandırmaya çalışıyorum da Mustafa, şimdi kapıdan girdim içeri. Girer girmez önümde sıralar mı var aslında ilk başta?
Evet hocam, önümüzde sıralar var aslında.
Sıraların ilerisinde de kürsü var, değil mi?
Evet, kürsüler var.
Ben ortasında kürsüde bir yerde mi oluyorum girdiğimde, yoksa daha benim girdikten
sonra? Ana kapıdan girdiğiniz zaman hocam meclisin tam ortasında oluyorsunuz aslında. Sağımızda ve solumuzda sıralar var. Ben önce karşımızdan, sonra sağımızdan ve solumuzdan tasvir ederek ilerleyecektim betimlememe.
Tamam, tamam.
Her sıra yaklaşık 6 kişinin oturabileceği bir uzunluğa sahip hocam. Sıralar düz bir şekilde dizayn edilmiş olup kürsüleri tam karşıdan görmektedir. Odadaki bu sıralar dönemin bakanlar kurulunun oturması için ayrılmış. Şimdi hocam salonun sağ kısmını tasvir etmeye başlayacağım. Hı hı. Koridorun sağındaki üçüncü kapıdan girdiğimizde tam karşımızda veya genel kurul salonunun ana kapısından girildiği zaman ise tam sağımızda milletvekillerinin oturması için ayrılan bölüm bulunmaktadır. Hı hı. Bu bölümün arkasında ise elçi ve elçilik görevlileri topluluğunun oturması için ayrılan yüksek bir balkon bulunmakta. Hı hı. Balkonun altında ve üstünde duvarlara monte edilmiş ikişer tane avize bulunmakta. Avizelerin ikişer tane başlığı olup bu başlıklar laleye benzemekte hocam. Hı hı. Bu iki oturma bölümünün yönü odaya girildiği zaman soldaki duvara ve kürsülere bakacak şekilde planlanmış. Hı hı. Milletvekillerinin oturması için ayrılan bölüm de iki sütun halinde arka arkaya altı sıradan oluşmakta.
Bu sıralar böyle oturma... yan yana sıra değil mi? Yani sandalyeler olmuyor, böyle bir sıra var. Öndeki masa da uzun mu böyle yani sıra gibi? Oda
evet,
mı uzun?
Evet hocam. Evet. Sandalye yok yani.
İkisi arkalıklı bildiğiniz sıra, 5 kişi sığıyor bir sıraya, öyle yaptınız değil mi?
Yaklaşık 4 kişinin oturabileceği şekilde gözüküyor.
Peki masalar yani nasıl? Öndeki masa nasıl? Böyle sadece altta gözüme duvar.
Onlar da aslında bir sıra gibi hocam. Yani hı-hı, yani bir öğrenci sırası gibi düşünebiliriz eski tip. Hı-hı. Ama biraz daha uzun onlara göre. Bu iki sütun arka arkaya 6 sıradan oluşmaktadır. Oturmak için yapılan yerler yaklaşık 4 kişinin oturabileceği uzun sıralar ve sandalyelerden oluşmaktadır. Her sütunda 6 sıra bulunmakta ve iki sütunun toplamında ise toplam 12 sıra bulunmaktadır. Hı hı. Yaklaşık 48 milletvekilinin oturabileceği bir alan oluşturulmuştur. Hı hı. Bu iki sütun bu iki sütunun tam ortasında yaklaşık 50 cm çapında bir soba bulunmakta olup borusu tavana kadar uzanmaktadır. Sobanın yakınında tavandan sarkan tek lambalı küçük bir avize bulunmaktadır. Milletvekili oturma yerlerinin arkasındaki balkon ise sağ duvarın tamamını kaplayacak uzunlukta olup bu balkona ise altındaki ahşap merdivenlerden çıkılmaktadır. Ana kapıdan giriş yapınca solda ise milletvekillerine ayrılan bölümün aynısını görmekteyiz. Bu bölüm odanın sağ ile aynı şekilde dizayn edilmiştir. Soldaki balkon dinleyiciler, balkon altları ise yerli ve yabancı basın temsilcilerine ayrılmıştır. Genel kurul toplantı salonu ana giriş kapısından karşı duvara bir dik çizildiğinde simetrik bir yapıda olduğu için salonda nizami bir düzen hakimdir. Salon hakkındaki betimlemem bu kadar hocam. Sormak istediğim
soru ana kapıdan girdiğim zaman benim o zaman tam ana kapı tam ortasına geliyor galiba değil mi meclisin?
Evet yani hocam. Tam ortasına.
Ben girdiğimde sağımda da solumda da sıralar var. Tam önümde kürsü var. Doğru mu anlıyorum? Ben o iki sağ ve sol sıraları ayıran bölümden mi girmiş oluyorum bir yerde?
Ya evet hocam, tam öyle oluyor aslında baktığınız zaman.
Yani girdim tam iki gruba ayıran sağ ve sol sıra sütunlu dedin ya, altı sütun oluşuyor falan. O grubun ortasındayım. Benim önümde önce şey kürsü, başkanlık bu şeyleri, milletvekillerinin olduğu kürsüler ve gel tam kürsüye de karşıdan bakmış oluyorum ben salondan ana kapıdan girdiğimde galiba.
Aslında şöyle hocam, ana kapıdan girdiğimiz zaman önümüzde bir metre önümüzde bir boşluk var. Sonrasında şeyler başlıyor hocam, bakanlar kurulunun oturacağı yerler başlıyor. Aha. Kürsülere doğru bak.
Evet, bakanlar kurulu var. Onun da önünde diğer kürsüler var.
Evet, kürsüler var. Sonra sağımızda yine bir ortadaki bakanlar kurulu bölümünün bir metre sağında da milletvekillerinin oturması için ayrılan bölüm var. Bu da kürsülere doğru bakıyor. Yani odanın sol duvarına evet, doğru bakıyor. Hı hı. Burada kullanılan sıralar da yine bakanlar kurulunda kullanılan sıralara benzer. Odanın solunda da yine milletvekillerine ayrılan bölümün aynısı var.
Aynı şekilde. Şunu anlayabilir miyiz? Bakanlar kurulu bölümü milletvekillerinin oturduğu yerin tam ortasına konumlanmış o zaman. Yani hem tam solda, yani bakanlar kurulunun sağında ve solunda milletvekillerinin evet, oturduğu sıralar var. O tam ortada evet, ve önde herhalde değil mi bakanlar kurulu? Yani
evet hocam, yakın. Tam dediğiniz gibi aslında. Bu şekilde planlanmış o da.
Eline sağlık Mustafa hocam. Kaç, 48 mi kişi oturabilecek şekilde planlanmış dedin?
Milletvekillerinin için ayrılan bölüm 48 hocam. Karşı tarafta basın temsilcileri ve dinleyiciler için ayrılan bölüm var. Orası da 48 kişilik gibi duruyor.
Peki o yani balkon benim... arka tarafında mı yer alıyordu? Bu sıraların arka tarafında mıydı? Neredeydi?
Balkon hocam sağdaki ve soldaki sıraların arka üst tarafında kalıyor. Bu bir taraf dinleyiciler için, diğer tarafta elçilik üyeleri için ayrılmış.
Onlar da yukarıdan bütün meclisi izleyebiliyorlar böylelikle balkon kısımlarında.
Evet hocam.
Anladım.
İki duvarı komple kaplıyor bu balkonlar. Yani duvarın uzunluğunda tam olarak.
O zaman bu sağ taraftaki koridordan girdik ya buraya. Hani ben girdiğim zaman şeyin tam en arkasından mı girmiş oluyorum? Yani benim arkamda başka bir şey yok değil mi? Ben aslında en arka tarafındayım meclise.
Hocam sağdan üçüncü kapıdan girerseniz tam olarak şöyle oluyor. Arka, yani sağdaki balkonun basamakların olduğu kısımdan giriş yapmış oluyorsunuz ve karşınızda da şeyler oluyor. Milletvekili için oturması olan, milletvekillerinin oturması için ayrılan yeri görüyorsunuz. Dördüncü kapıdan, yani ana kapıdan girerseniz
tam ortadan
kürsüyü gidiyor. Görüyorsunuz karşıdan. Diğer taraftan girerseniz de basın ve dinleyici ya, için ayrılan
bölüm. Şey anlamayacağım. Ben odadan girdiğim zaman öne doğru uzanan, yani burada şöyle girdim anlatmak açısından. Şura meclisin kapısı. Buradan girdim. Bu öyle öne doğru uzuyor. Kürsü böyle ileride kalıyor değil mi? Beni bilmiyorum ama.
Evet hocam.
Anladım. Peki. Tam olarak kafamda bir fikir oluştu. Ellerine sağlık. Bir de bu sıralar ahşap dedin değil mi? Ahşap dedin.
Evet hocam.
Altlarında bir gözü falan var mı? Öyle bir şey görebiliyor musun? Masanın hani bir şey kalem koyabilecekleri de kapaklı mı? Hani o anlaşılıyor mu buradan bakınca?
Hocam resimlerden dikkat ettiğim kadarıyla yok gibi. Ama çok da yakınlaşamıyoruz.
Anladım.
Gördüğüm kadarıyla yok. Anladım. Yani düz sadece.
Dümdüz tek bölüm. Sıralar var diyorsun. Üzerlerine bir şey koymuşlar mı sıraların? Hani ne bileyim kalemle.
Sıraların üzeri boş hocam. Sadece şeyde var. Daktilo. Zabıt katipleri üstünde var.
Evet.
Diğerinin hepsi boş.
Peki. Ellerine sağlık Mustafa. Emeğine sağlık.
Rica ederim hocam.
Mustafa arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şimdi hocam şey demiştik. Üçüncü kapı, yani bu meclis toplantı odasının ilk kapısı dan girmedi Mustafa arkadaşımız. Yani anlatırken diğer kapıdan, ana kapıdan girdi.
Toplam 3 kapı var zaten değil mi?
Toplam 3 kapı var. Şimdi ilk kapıya geri dönüyoruz. Bu meclis toplantı
salonunun. Yani koridorun en başında, koridorda giderken evet. İlk baştaki kapı, ortadaki evet. Değil de. Yani sağ taraftaki balkonun orada olan kapıdan bahsediyorsun.
Aynen hocam. O kapıya geri döndüğümüzde şimdi onun karşısında bir odamız var. Şer'iye Encümen Odası. Onu bize Gizem arkadaşımız betimleyecek.
Evet Gizemciğim, hoş geldin tekrar.
Gizem, mikrofonunu açabilirsen.
Pardon, hep unutuyorum. Şehriye Encümen Odası'nı betimleyeceğim ama önce isminden bahsetmek istiyorum.
Yaklaş mikrofona, Gizemciğim. Birazcık mikrofona yakın.
Şehriye Osmanlı'da İstanbul hukukuna göre yargılama yapan mahkemeler anlamına evet, geliyor. Evet. Ve encümende toplantı, grup, cemiyet anlamına geliyor. Hı hı. Zaten şu anda da Anayasa Komisyonu olarak biliniyor odanın ismi. Bu oda soldan ikinci oda. Odaya girişte iki kanatlı kahverengi ahşap bir kapı bulunuyor.
Bu şeyi anlamak bu kapı... açısından soruyorum. Bu divan odasının yanında mı oluyor bir şekilde düşündüğümüzde o zaman? Hani divan odası vardı ya reis odasının karşısında. Onun yanındaki de bu encümen odası mı oluyor?
Evet.
Doğru değil mi? O şekilde kafamda oluştu. Evet.
Evet, Riyaset Divanı'nın yan tarafı. Odaya girişte iki kanatta kahverengi ahşap bir kapı bulunuyor ve kapının üst devamında da üstte 12 küçük cam parçaya ayrılmış bir yapı var yine. Odaya girişte yerler ve odanın tavanı ahşaptan olup tavanda 7 lambalı bir avize yer alıyor. Diğer önceki odalara kıyasla bu avizelinin yan tarafında tavanda 2 adet oyma bulunuyor. Daha süslendirilmiş bir tavan. Odanın sağ tarafında kapının arkasında kalacak şekilde konumlanmış, beyaz ahşaptan yapılmış ve kapağında cam olan vitrin benzeri bir yapının içerisinde 4 adet istiklal madalyası bulunuyor. Madalyalar tek sıra halinde dizilmiş. İki tanesi sağda ve diğer ikisi solda olacak şekilde kırmızı ve solmuş kadife bir kutu içerisinde sergileniyor. Bu vitrinin hemen önünde kulis toplantı salonuna açılan bir kapı yer alıyor. Ve bu kapının hemen yanında kahverengi üzerinde sarı renkle işlenmiş çiçek dal ve benzeri oymaların yer aldığı 2 adet evrak dolabı bulunuyor. Bu evrak dolabının çekmeceleri yeşil ve mavi tonlarında olup kutları metalik. Dolabın hemen sağ çaprazında Atatürk ve İsmet İnönü'nün portrelerinin birlikte yer aldığı ve sözlerini de içeren cam bir levha bulunuyor. Odanın ortasında kırmızı ve lacivert tonlarının ağırlıkta bulunduğu bir halı ve üzerinde dikdörtgen şeklinde ahşap, üzerinde bordo bir örtü bulunan lozan masasını görüyoruz. Masanın üzerinde birkaç gümüş hokka ve yaprakları sararmış birkaç açık defter bulunuyor. Masanın arka tarafında kalan Üç büyük camın çerçeveleri yine kahverengi ahşaptan ve kutuları sarı renk bir metalden yapılmış olup camlara tıpkı diğer odalarda olduğu gibi kubbe görüntüsü verilmiş. Camların hemen altında kalorifer petekleri ahşap bir kutu içerisinde yer alıyor. Odanın sol arka köşesinde Lozan Barış Antlaşması imzalanırken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı yine cam bir levha üzerinde görüyoruz. Sol duvarın ortasında koyu kahve tonlarında ahşap bir dolap bulunuyor yine. Ve sol köşede odadaki diğer vitrin ile eş bir yapı göze çarpıyor. Yine bu vitrinin içinde katipler tarafından hızlıca yazılmış ve temize çekilmemiş kanun nüshetleri sergilenmektedir. Bu oda bu kadar hocam. Sormak istediğiniz bir şey var mı?
Hayır, eline sağlık. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Güzel arkadaşımıza. Şimdi koridorumuza devam ediyoruz. Şöyle bir özetleyeyim. İşte sağda ilk yani koridorun başında mescit odası, onun yanında reis odası, yanında meclis toplantı odası vardı sağ tarafta. Koridorun solunda ise yine
divan odası ve
encümen odası vardı. Şimdi devam ediyoruz. Tabloda sağlı sollu olacak şekilde tablolar görmekteyiz. İlk olarak sağ tarafta iki tane küçük tablomuz var. Onları betimlemek istiyorum. Bu tablolardan ilki yine bir tanesinin önünde bir engel konulmuş. Bu bahsettiğim girişte de vardı. Altın çerçeveli ve koyu tonların hakim olduğu bir yağlı boya tablosu. Resimde deniz kenarındaki kayalıklarda askerler bazıları yaralı bir şekilde yerde yatıyorlar. Kimin elinde silah görüyoruz. Bazı askerler yaralıları taşıyor. Tablonun yanında da bir bilgilendirme asılmış. Orada Çanakkale Savaşı. Düşman kaçtıktan sonra Mehmet Ruhi Arel tuva üzerinde bir yağlı boya 1918 Viyana sergisinde sergilenmiştir yazılı küçük bir bilgilendirme var. Bunun yanında da başka küçük bir tablo var. Bu da yine altın sarısı bir çerçeveyle çerçevelenmiş. Bu resim bir bozkır, sarı bir bozkır alanda arkada küçük tepeciklerin olduğu bir alan. Burada kalabalık bir asker topluluğu var. Bu şekilde bir resim var. Karşı duvarda ise bir Mustafa Kemal'in bir portresini görüyoruz. Bir tablo. Daha büyük, diğer ikisine göre daha büyük ve duvarı kaplıyor. Burada bir Mustafa Kemal'in karşısında bir Seğmen topluluğu var. Seğmen'i bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. Eski Türk boylarında göçebe kervanlarını koruyan silahlı birlik ve kolcular aslında Seğmenler. Fakat yerleşik hayata geçildikten sonra böyle Anadolu'da köyden gelin almaya giden damat tarafının işte atlı, davullu, zurnalı, silahlı, işte cepken giymiş bir alaya dönüşüyor. Ankara'ya hatta has bir şey diyebiliyorum.
Evet, Ankara'da ünlüdür Seğmenler.
Seğmenlerin kıyafetini betimleyecek olursam ayakkabıları bir yani kunduro. Biraz yöresel bir şey tam görünmüyor fotoğraflarda ama beyaz bir çorap gibi bir şey dizlerine kadar çekilmiş. Ve bir pantolon var, daha böyle dar kesim bir pantolon. Üzerlerinde böyle bir yelek gibi, cepken gibi böyle kırmızı bir üstlük var. Üzerlerinde tabii işlemeler var. Ve bel kısımlarında kalın bir kuşak var. Yani siyah kalın bir yani bu göğüs altı hizasından göbek deliğine kadar olacak şekilde geniş ve hani buraya zannediyorsam silahlarını takıyorlar. Bir başlıkları var. Başlıkları da şöyle düşünebiliriz. Bir şal, kafaya şal dolanmış gibi, yani ortada da bir pes kadar değil de küçük bir takke gibi bir şey düşünebiliriz ve bu şalın kuyruğu yandan sarkıyor. Aslında bayağı detayları olan bir kıyafet.
Evet, evet.
Atatürk'ün karşısında birçok Seğmen grubu var ve bazıları at üzerindeler, bazıları elinde bayrak tutuyorlar. Atatürk onlara bakıyor ve Seğmenler de Atatürk'e doğru bakıyorlar. Atatürk'ün arkasında da bir grup insan var. İşte bazı daha az olmak üzere kadınları görüyoruz, erkekleri görüyoruz. İşte sarıklı, cübbeli, fesli, çeşitli insanlar görüyoruz. Kadınlar da genelde çarşaf giymişler ve küçük bir çocuk görüyoruz aslında. Onun da daha bol bir kıyafeti var, kırmızı, uzun bir kıyafet. Onun da başında fes var. Bu şekilde bir tablo. Arkada da sarı tepeleri görüyoruz. Yani dışarıda bir alan.
Belki şeyi de resmetmiş olabilir bu tabloyu. 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya geldiği sıradaki onun karşılanmasını belki resmediyordur.
Evet hocam, yanında bir bilgilendirme vardı hatta. Seymenlerin Mustafa Kemal'i karşılaması şeklinde. Devam ediyoruz koridorumuza. Şimdi sağ tarafımızda bu biraz önce Mustafa arkadaşımızın betimlediği odamızın ana giriş kapısı var. Orayı betimlediğimiz için burayı betimlemeyeceğiz. Şimdi Gizem arkadaşımız bize sol taraftaki kulis odasını betimleyecek.
Aha, şeyin tam karşısında, orta ana giriş kapısının karşısına mı denk geliyor?
Evet. Kulis odası, evet. Gizem, mikrofonun kapalıysa açabilirsen.
Kulis taplantı salonu uzantısı olarak geçiyor ismi. Koridorun sonundaki üçüncü odadır. Odaya girişte üç tane cam var direkt karşıda. Bunlardan biri aynı zamanda sağda ve solda da birer tane cam bulunuyor. Ve diğer odalardaki gibi ahşaptan yapılmış ve yine içinde küçük camlar var. Kapıdan girişte hemen sağda olan 3 camın üzerinde aynı zamanda tavana yakın 6 tane küçük camlar yine yerleştirilmiş. Odanın sağ tarafında encümen odasına açılan bir kapı daha bulunuyor. Odada genel olarak fanuslar içerisinde sergilenen eşyalar var. Sağ tarafta baktığımızda yan yana dizilen fanuslarda 1876 tarihli Almanya'da üretilmiş 3 adet Krab marka top modelleri yer alıyor. Sarı tekerlekleri ve metalik rengi olan bu top modelinin arkasında yine basamaklı bir yapı bulunuyor. Diğer ikisi hemen solunda tamamen sarı renkte yapılmış top modelleri yer almaktadır. Odanın sol tarafındaki fanuslara baktığımızda iki fanusta 3 adet yine top modeli görüyoruz. Bu odada top modellerinin ağırlıkla sergilendiği bir oda olmuş. Bu top modellerinden biri siyah olup diğeri odadakilerle yine benzer sarı renkte yapılmış. Yine sol tarafta bir fanusun içerisinde gümüş bina maketinin yer aldığı bir vitrin bulunuyor. Bunun da hemen yanında Doğu Cephesi Kumandanı General Kazım Karabekirpaşa'ya hediye edilmiş gümüş yemek servis takımı bulunuyor. Bu servis takımı sarı tonlarında ahşap bir sandık içinde sergilenmektedir. Odanın tavan ve tabanı yine diğer odalarla eş olup ahşap, kahverengi bir ahşaptandır. Tavanda yine 7 ampullü bir avize bulunup yine oymalar yer almaktadır avizenin her iki tarafında.
Evet, güzel. Bu da kulis odası.
Bu odamızdan çıkıp yine koridorumuza devam ediyoruz. Şimdi karşımızda az odamız kaldı. Sağlı sollu o girişteki oturaklardan yerleştirilmiş. Muhtemelen insanlar oturup dinlensinler diye. Sağdaki oturağın arkasında yine bir kalorifer peteği, kutulu. Aslında bu sağ ve solda yine iki tane tablomuz var. Fakat bu sanal müzede hemen yani önüne gelinip maalesef önüne gelemiyoruz. O yüzden tam betimleyemiyoruz ama bir tanesi hani yandan görebildiğimiz şekilde, yine bir tanesi sağdaki meclis toplantı salonunda resmedilmiş bir resim. Diğeri de sanki meclisin girişinde yani bahçe kısmında resmedilmiş bir tablo. Bunları geçiyoruz. Şu an devam ettiğimizde sağ tarafta biraz önce Mustafa arkadaşımızın anlattığı ve basın üyelerinin bulunduğundan bahsetmişti. O kapı yani
meclis toplantı
odasının son kapısı. Evet. Şimdi yine burayı betimlediğimiz için buraya geçiyoruz. Şimdi sırada onun karşısındaki encümen odası var ve onu da Anne arkadaşımız bize betimleyecek.
Demin encümen odasını betimlememiş gibi bir tane daha encümen var.
Şer'iye encümen. Bu da sadece encümen da sadece ama farklı isimleri de var tamam. Hocam. Bana şimdi anne arkadaşım.
Merhaba hocam. Ben Avni. Şimdi encümen odasını betimleyeceğim. Sesim geliyor değil mi?
Geliyor gayet iyi.
Tamam. Kurtuluş Müzesi'nin kapısından girdiğimizde koridorun solundaki dördüncü oda encümen odasıdır. Encümen odasının kapısı diğer kapılar gibi alt ve üst tarafı kare ve ortası dikdörtgen olan üç şekilden oluşuyor kapının üzeri ve iki kapı olarak sağ ve sol tarafa açılıyor. Diğer kapılar gibi. Kapının üst tarafında 30 parça kareden oluşan bir cam mevcut.
Yani
camı ahşaplarla böldüğümüzde 30 kare çıkıyor ortaya.
Nereden saydın onu ya? Tek tek saydın mı, bir yerde yazıyor muydu? 30 kare vallahi.
Saydım hocam.
Tebrik ederim. Ama hep cam dolu, ilginç bir kapı.
Evet. İçeri girdiğimizde karşımıza ahşap pervazlı 3 pencere çıkıyor. Bu pencerelerin altında yine ahşap pervazlı yani kutulu kaloriferler bulunuyor. Duvarlar beyaz boyanmış ve tavanda uzunluğu 70 cm, yani aşağı doğru 70 cm olan 7 tane floresan lamba içeren bir avize bulunmakta. Tavanın rengi ise ekrudur. Yuvarlak ve düz çizgilerle süslenmiştir tavan. Yani tavanın köşeleri, çevresi bu şekilde süslenmiş. Sağa döndüğümüzde, odaya girip sağa döndüğümüzde siyah su soğutmalı ve şeritli makineli tüfekler yer alıyor. Silahların sabit durması için ve o zaman siper almak için 3 ayak üzerine tutturulmuş. Silahlar 1 metre civarında olup silindirik şekilde dizayn edilmiş. Silahların hemen arka tarafında, yani odanın sağ duvarının hemen önünde bir pano mevcut. Bu panoda ise İmalat-ı Harbiye yazan ve imalathanede çalışan kadınların fotoğraflarının da bulunduğu bir pano bu. Bu panoda Batı cephesindeki muharebelere katılan Türk ve Yunan askerlerini ve savaş sırasında kullanılan cephanelerin sayıları da yazılmış. En sol pencerenin önüne geldiğimizde burada ahşap kutu görünümlü ufak bir şifre makinesi var. Bu şifre makinesinin iç kısmının zarar görmemesi için bordo bir kumaşla kaplanmış. Yanında ise ebat olarak çok daha büyük, bize dikiş makinesini andıran bir cihaz var. Bu da manuel telefon santrali olarak kullanılmış. Üzerinde ahizenin bulunduğu bir kısım var ve fişlerin girebileceği çeşitli noktalar var. Birçok noktadan oluşuyor.
Evet.
Üzerinde çok dikkat çekici bir şekilde "Dikkat, düşman dinliyor" yazısı mevcut bu cihazın. Bu cihazın yanında hemen bir kapı var. Bu kapıdan kulis ve toplantı salonuna geçiyoruz. Evet. Buradan da Şeriye Encümen Odası da görülüyor. Bir cam koruma içerisinde, hemen bunun yanında cam koruma içerisinde korunan Mors alıcı ve verici, Mors yazıcı ve Sahra telefon cihazları bulunmaktadır. Mors alıcı ve verici 3 parçada gözlemleniyor. Ortada üzerinde büyük yuvarlak bir alıcısı bulunan bir Mors verici bulunuyor. En sol kısımda ise ahşap kutu görünümlü, üzerinde demir bir tutma kısmı bulunuyor. Bu taşınabilir Sahra telefonu olarak adlandırılmış. Bu encümen odası bu şekildeydi hocam.
Evet, gerçekten bu da herhalde haberleşme amaçlı, bir de koruma amaçlı kullanılan bir odaydı. Mors olması, telefon olması, santral olması. Meclise galiba dışarıdan gelen tüm haberler bu oda üzerinden iletiliyordu diye anladım.
Evet.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu odadan da çıktık. Çok az bir odamız kaldı. Koridorumuzda doğru devam ediyoruz. Çıktığımızda yine sağlı sollu olacak şekilde sağ tarafta bir yangın dolabı var. Yangın dolabı kırmızı zemin üzerinde beyaz bir hortum ve alev resmedilmiş. Üzerine de beyaz bir şekilde yangın dolabı yazıyor büyük harflerle. Onun da çerçevesi diğer odayla uyumlu olacak şekilde ahşap bir çerçeve yapılmış. Ve buradan yukarıya doğru da bir beyaz boru geçiyor.
Evet.
Havana doğru çıkıyor. Karşı tarafta da yine başka bir tablomuz. Bu tabloda da yine bir savaş sahnesi resmedilmiş. Tepecikler, deniz kenarında ve bulutlu bir şey resmedilmiş. Yerde savaşan askerler, yaralılar, işte ölen askerleri görüyoruz. Bu da böyle bir tablo. Devam ediyoruz. Şimdi yine sağ tarafımızda bir oda var. Fakat burada sanal müzede içine girilemiyor. O yüzden orayı betimleyemiyoruz. Onun karşısında katipler odası var. Onun bize Avni arkadaşımız bitmeyecek.
Evet, devam ediyorum. Soldan 5. oda ise katipler odası. Eskiden katip ve memurların bir arada bulunduğu kalem olarak adlandırılan odaymış. Günümüzde de o zamanın milletvekilleri ve memurlarına ait istiklal madalyası, maaş, alt ve maaş vesikası ve kişisel eşyaları bulunuyor. Katipler odasının kapısı yine diğer kapılar gibi alt ve üst tarafı kare, ortası dikdörtgen kabartmalı olan 3 şekilden oluşuyor kapı. Bu sefer kapının üst tarafın 12 parça kareden oluşuyor ve içi camla, yani bu kareler cam. Diğer kapıya nazaran biraz daha az kare içeriyor. İçeri girdiğimizde dikdörtgen bir oda ile karşılaşıyoruz. Yerler ahşap parke ile döşenmiş ve tavan aynı şekilde kabartmalı ahşap dikdörtgenlerden oluşmuştur. Yani tavana baktığımızda bir ucundan diğer ucu, uzunlamasına ama hani ve yakın kenarlar değil, dikdörtgenler olarak birbirini şey yapmış, tamamlamış gibi görünüyor. Bu odaya girdiğimizde yine ahşap iki büyük pencere var karşımızda. Bunların hemen önünde ise yatay, üstü üçgen şeklinde birleştirilmiş bir vitrin mevcut. Bu vitrinin içindekilerin görülebilmesi için üstü cam yapılmış. Vitrinin içinde odayı kullanan kişilerin kimlikleri, o döneme ait yazılı belgeleri, gözlük gibi kişisel eşyaları ve tüfekleri mevcut. O kişilerin. Odanın girişinde sağ köşede Mardin mebusu Necip Günebe'ye ait kişisel eşyalar bulunuyor. Pano duvarına asılmış 6 yazılı mektup, bir madalya ve 2 tane de tüfek bulunuyor Necip Günebe'ye ait. Hemen yanında bulunan panoda ise Gaziantep mebusuna ait kişisel eşyalar bulunuyor. Kimlik bilgileri, kimlik belgeleri, şemsiye, bir adet tesbih ve bir adet tüfek var. Bu iki pencereye geçince hemen karşımıza çıkan panoda ise Lazistan mebusu Mehmet Esat Bey'e ait iki mektup ve 2 yazılı belge var. Bunlara ek olarak da bir adet nüfus cüzdanı, 3 adet yan yana sıralanmış madalyalar ve altında yine bir tüfek görüyoruz. Tüfeklerin arka kısmı üçgen şeklinde, üçgen birleşiyor ama tamamen ucu sivrileşmeden hemen tutma yeri diye düşüneceğiniz, hani tetiğe basacağımız yeri biraz oval, el tam avucumuza denk gelecek şekilde, oradan itibaren uzun 1 metre civarı bir uzunlukta silahların ucu, tüfeklerin ucu. Odanın karşı duvarında ki vitrinde ise Ankara mebusu Mustafa Kemal Paşa'ya ait kişisel eşyalar sergileniyor. 2 ahşap baston, kırmızı kutuda sergilenen bir madalya, bir dolma kalem ve tüfeği mevcut Gaziantep mebusu Mehmet Şahin Bey'in eşyaları arasında sergileniyor. Bu eşyalar arasında da 2 adet bıçağı, şahsi tüfeği ve madalyası var. Pano duvarında 3 adet yine nüfus cüzdanı, 2 adet belge görüyoruz. Orta vitrinde, az önce anlattığım gibi tekrar söyleyeyim, buradan bahsetmiştim, Mustafa Kemal'in ahşap çerçeveli, kahverengi paltolu, lacivert takım elbiseli ayakta durduğu bir fotoğraf bulunuyor. Son olarak da Isparta mebusu Hüsnü Özdamar Bey'in kişisel eşyaları mevcut. 6 adet nüfus cüzdanı, 3 adet uzun sıralanmış siyah tesbih, 1 adet madalya, 1 adet mavi çiçekli beyaz bir fincan var ve yine 1 adet şahsi tüfeğini görüyoruz diğerleriyle aynı şekilde. Odaya girdiğimizde, en baştan tamamen odayı şey yaptığımızda, betimlediğimizde, bu en başta söylediğim karşıdaki iki cama ek olarak orta vitrinin tam sağ tarafında yine 2 adet pencere var ve odanın en uzak sol köşesinde de bir pencere mevcut. Yani odada toplam 5 pencere var. En sol köşesinden sağ köşeye kadar bu pencereleri görebiliyoruz.
Evet.
Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz önemli arkadaşımıza. Bu betimleyeceğimiz son adamımızdı. Ben son olarak koridorun kalan kısmını betimleyeceğim. Zaten bu kısımda çıktıktan sonra katipler odasından solda yine bir engel konulmuş şeritle oraya geçmememiz için. Sağda ve solda iki tane son olarak odalar görüyoruz ama üzerinde yani ikisinde kapısı kapalı. Oraya herhalde giriş yok diye düşünüyoruz. Ve karşımızda da yine diğer odalardaki gibi bir pencere, yine kubbesi olan ve küçük küçük gözleri olan ve onun da altında yine kalorifer peteği ve ahşap kutusu var. Betimlememiz bu şekilde. Koridorumuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum Ayşen. Kısa bir özet yapmak gerekirse koridorda tek bir koridordan oluştuğunu anlıyorum ben meclisin, evet. Eğer yanlış anlamadıysam. Kapıdan, dış kapıdan girdiğimiz zaman merdivenli bir kapıdan, merdivenlerden çıkıp kapıdan içeri girdiğimiz zaman önce sağ tarafımızda ve bank karşımıza mescit çıkıyor. Sağ taraftan ilerlersek mescidin kapısını, mescidi sağımıza alarak sola doğru gidersek yanında reis odası, onun yanında da üç kapılı bir meclis odasını görüyoruz. Yanlış anlamadıysam, değil mi?
Evet.
Sonrasında yangın dolabı, banklar vesaire gidiyor. Sol taraftan bakarsak da solda ilk başta yani reis odasının hemen karşısında divan odasını görüyoruz anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım?
Evet hocam.
Divan odası. Onun yanında bir şey, Şer'ye encümen odası, kulis odası, sonra encümen odası var. Ve orada solda bir iki oda daha vardı. Sadece adlarını
almak. Katipler odası. Ne odası? Evet. İsimsiz olanlar var ve en sonda da betimlediğimiz katipler odası var.
Katipler odası var. Böyle tek koridorda, uzun bir koridor anladığım kadarıyla, yani meclisin de olduğunu varsayarsak bayağı bir uzun koridor. Ve bu şekilde ilerleyen bir koridordan oluşuyor. Tavanları yüksek, camlar ilgimi çekti. Genelde kubbe şeklinde böyle, bir de kareli bir sürü camın bir arada olduğu bir sürü şey gördüm. Yani kapılarda galiba. Genelde bütün kaloriferlerin pervazlarla kapatıldığını anlıyoruz. Lambalar avizeler içerisinde büyük, birden fazla floresanı barındırıyor genelde. Ya yani genel bütünlüyorum, doğru mu bilmiyorum ben anladıklarım kadarıyla. Bu şekilde sanırım bu İlk meclisin kullanıldığı binadan bahsettik, değil mi? Yani ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan'da açıldığında burada hizmet vermiş.
Evet hocam. Şunu da ek olarak yani bir dolaşırken de söyledik ama mesela Şeriye Encümen Kulis Odası ve Encümen Odası aslında üçü de birbirine açılan kapıları var.
Evet yani o ilginçti değil mi?
Onlar arada duvar değil. Yani aynı oda içerisinden başka bir odaya da geçilebiliyor yani.
Aslında şey gibi olmuş. Mecliste bu yani oda tam meclisin karşısına geliyorlar, evet. Benim anladığım kadar bu üç oda. Meclisin üç kapısı olduğu gibi bu üç kapının hepsinin karşısına biri denk geliyor gibi sanki, değil mi?
Aynen, aynı mimaride yapılmış aslında.
Yani orada da birleştirip uğraşsan oradan bir meclis gibi bir düzenleyebilir misin gibi geldi, hissettim ama onlar onu bölmüşler. Üç ayrı oda ama üçünden de birbirine geçmek mümkün kapılarla. Değil mi?
Evet hocam.
Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel bir betimlemeydi. Oldukça da zevk aldık biz. Gerçekten bu şekilde hakikaten orayı gezmiş kadar olduk. Kafamızda bir fikir oluştu. Şeyler oluştu. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.
Teşekkür ederiz dinlediğiniz için, emek vermek için.
O zaman ellerinize sağlık diyorum. Ben de kayıtları yavaş yavaş durduruyorum. Kendinize tekrar çok iyi bakın. Bir sonraki betimlemede görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar.
İyi günler hocam.